akşamlar sayın seyirciler ve Birlik Zamanı programıyla Ankara stüdyolarımızda yine karşınızdayız. Bugün stüdyomuzda yine A9 ekranlarından çok yakından tanıdığınız bir hocamız bizlerle. Profesör Doktor Sayın Anıl Çeçen Bey, hoş geldiniz efendim.
Hoş bulduk efendim, iyi yayınlar diliyorum. Beni bir kez daha programınıza konuk ettiğiniz için de size teşekkür ederim.
Biz de size teşekkür ederiz değerli hocam.
Buyurun.
Anıl hocamız Ankara Üniversitesi Kamu Hukuku Bölüm Başkanlığından emekli oldular yakın bir tarihte.
Yakın zamanda.
Evet, kendisi hem siyaset dünyasında hem de hukuk alanına çok büyük katkılar sağlayan yazılarıyla, eserleriyle değerli bir hocamız. Hocam kaç kitabınız oldu?
30'u buldu.
Maşallah. Her biri alanında çok değerli kitaplar, çok kapsamlı.
Sağ olun, teşekkür ederim.
Maşallah. Aynı zamanda makaleleriniz sürekli
evet,
devam ediyor.
Ediyor. Makale üretmeye devam ediyoruz.
Yıllarca televizyon programları yaptınız.
Yaptık,
zaten.
Evet. Şimdi de siz de yapıyoruz.
Tabii ki hocam. İnşallah.
Devam ediyoruz.
Tabii.
Umarız bu çabalarımız amacına ulaşır. Türkiye'nin gelişmesine katkıda bulunuruz. Bütün çabamız o.
Tabii. İnşallah bu ortak amaçla zaten bir araya geliyoruz sizinle.
Evet.
Peki hocam. Şimdi ben önce bir Türkiye'nin bölgedeki durumundan başlamak istiyorum. Gittikçe çemberi daraltarak güncel konulara gelmek istiyorum izninizle. Evet, dış politikada yaşanan son gelişmeler ışığında, yani bölgeselleşme süreci de göz önüne alındığında, Türkiye nereye doğru gidiyor?
Yani Türkiye nereye gidiyor? Uluslararası konjonktür, dünyayı savaşa zorlamazsa, çünkü o doğrultuda çalışan lobiler var biliyorsunuz. Bir yönüyle ezoterizmi esas alıp dini inançlarla dünyayı savaşa sürükleyenler var ki ben buna işte bir de kitap var bu konuda biliyorsunuz Tanrı'yı savaşa zorlamak. Şimdi bir yönüyle Tanrı'yı kıyamete zorluyorlar. Bir yönüyle de devletleri savaşa zorluyorlar. Ben umarım önümüzdeki dönemde bu uluslararası alanda ortaya çıkan bu G20 zirvesi gibi diğer zirveler etkin olur ve dünya bu Orta Doğu'da yaşanan sıcak çatışmaların bir büyük savaşa dönüşmesinden kurtulur. Önümüzdeki dönemde evet ya dünya Orta Doğu'daki çatışmaların daha da genişlemesiyle bir büyük savaşa yönelmesi söz konusu ki bu konuda bayağı ciddi yayınlar yapılıyor ve kamuoyu oluşturulmaya çalışılıyor ve bölge devletleri savaşa sokulmak isteniyor. Ya da G20 zirvesinde olduğu gibi dünyanın doğu ve batı büyük güçleri bir araya gelirler ve dünya barışı için uluslararası alanda yeni bir konsensusun, yeni bir ortak çalışma düzeninin kurulması için çalışırlar ki o da barış getirir. Ben yurtta sulh, cihanda sulh diyen Türkiye Cumhuriyeti kurucusu Ulu Önder Atatürk'ün çizgisinde dünyaya ve Türkiye'ye baktığım zaman ben de bir barış seven insan olarak yurtta sulh ve dünyada sulh diyorum ve bütün savaş getirebilecek senaryolara karşı dikkatli olunmasını burada bir kez daha hatırlatmak istiyorum.
Tabii hocam. Bir de sizin kullandığınız bir kavram var milletlerle ilgili.
Evet. Bir milli devletlerle küresel sermaye arasında çelişki yaşıyoruz şimdi. Evet. Biliyorsunuz yani yıllardır küreselleşme ki 25 yıl oldu. Sovyetler Birliği'nin dağılmasından sonra dünya yeni bir döneme girdi. O dönemde biliyorsunuz iki kutuplu dünya vardı ve bir soğuk savaş ortamına dünya bu yüzden sürüklenmişti. Soğuk Savaş'ta da 1. ve 2. Dünya Savaşı sürecindeki saflaşma devam etti. Bir tarafta Batı bloku, bir tarafta Doğu bloku. Ama daha sonra bir de baktık ki Sovyetler Birliği dağıldı. Dağılınca ortaya çıkan yeni tabloda Rusya merkez olmaktan çıktı. Amerika tek merkez kaldı ve Amerika üzerinden küresel sermaye bütün dünyaya yeni bir dünya düzeni talebiyle girdiği noktada bütün dünyayı yeni bir sürece doğru sürüklediler. İşte o yeni süreçte önce fark edilmedi tabii ne olacak ama küresel sermaye bütün dünyaya egemen olma noktasında ekonomi üzerinden ülkelerin ekonomilerini dışa açma görüntüsünde dışarının kontrolünde kendi sermayenin finans kapital dediğimiz küresel sermayenin kontrolünü alma noktasına geldiklerinde ulus devletler maalesef yarı yarıya güç kaybettiler ve böylece küresel sermayenin enternasyonalizmiyle ulus devletlerin milli çıkarları ters düştü. İşte o noktada küçük ulus devletler çöktüler, orta boy ulus devletler parçalandılar, ekonomik çöküş. İşte bunlardan bir tanesi İtalya'dır mesela, çöktü. İspanya çöktü. Yunanistan iflas etti. Öbür tarafta Orta Doğu devletleri çökme ve parçalanma noktasına geldiler. Bunlar kendiliğinden olmadı. Batılı emperyal merkezlerin kurmuş olduğu yeni düzende baktık ki terör örgütleriyle mevcut devletleri zorluyorlar, saldırıyorlar ve ciddi boyutlarda da bir yeni yapılanmayı dayatıyorlar dışarıda. O noktada ulus devletler yarı yarıya güç kaybettiler. Ama şimdi aradan 25 yıl geçti, çeyrek yüzyıl geçti. Bu çeyrek yüzyıl sonrasında geldiğimiz aşamada bir de baktık ki milli devletler toparlanmaya başladılar. Yani dağılması istenen, yıkılması istenen devletlerin toparlanmaya başladığını gördük. Ki bunlardan birincisi Türkiye'dir.
Evet.
Şöyle bakın, bu sürecin önünün kesilmesi ki Türkiye'yi parçalayamadığı içindir ki küreselleşme Türkiye'nin sınırlarından geri dönüyor. Bunu ben söylemiyorum. Bu Türk basınına da yansıdı. Yugoslavya'nın kurucusu olan Maraşal Tito daha Sovyetler Birliği dağılmadan 1980'lerin ortasında şunu söylemiştir. Demiştir ki bu emperyalizm sonunda bizim güzel Yugoslavya'mızı yıkacak, parçalayacak. Ama bu oyun Mustafa Kemal'in ülkesinden 20. yüzyılın başında olduğu gibi geri dönecek diyor.
Çok
yani
güzel, evet.
Biliyorsunuz Balkanizasyonla Osmanlı'yı batıdan parçalamaya başladılar. Tam Anadolu'ya geldi. Anadolu'ya gelen Balkanizasyon'un belgesi de Sevr Anlaşması'dır biliyorsunuz. Anadolu'yu parçalı evet. yapıya dönüştüren bir plandır. O noktada bu Anadolu'dan geri döndü. Evet. Atatürk'ün
milli,
bu, milli mücadelesiyle.
Ha,
şimdi bu sefer Orta Doğu'dan terörle aynı şeyi yapmak istediler ama işte Doğu Anadolu halkının, Güneydoğu'da yaşayan vatandaşlarımızın burada Türkiye'den yana vatansever bir çizgide anlayışlı davranmalarıyla Türkiye'yi bölemediler.
Evet.
Türkiye'den vazgeçmedi Doğu Anadolu halkı ve gördüğünüz gibi bir birlikteliği koruduk ve sonunda da Güneydoğu'dan çıkan siyasi hareketler daha önce Türkiye'ye karşıtmış gibi görünmesine rağmen de Türkiye çizgisine geldiler. İşte özellikle son dönemdeki politikalarına bakarsanız Türkiye'lileşmek ve Türkiye çizgisine gelme noktasında ciddi bir açılım içerisine girdiklerini görüyoruz. Şimdi efendim Türkiye sınırından ya da işte 25 yıl sonra Türkiye gibi diğer ülkeleri zorlama noktasındaki Mısır da bunlardan birisidir. İran da bunlardan birisidir. Direniyorlar bunlar da. Şimdi böyle bir noktada bu devletler direndiler ve yıkılmadılar. Ve yavaş yavaş da küreselleşmenin bir emperyalist saldırı olduğunu gören dünya devletleri de toparlanmaya başladılar milli çıkarlar doğrultusunda. Ama bir de baktık ki bunun ötesinde bu küresel saldırıya karşı büyük milli devletlerin yeni bir inisiyatif geliştirmeye başladığını gördük. İşte burada bu büyük milli devletler ki bunlardan birincisi Rusya'dır, öbürü Çin'dir, öbürü Hindistan'dır, öbürü Brezilya'dır. Bunlar bir araya geldiler. Dünya Ticaret Organizasyonu'nun çatısı altında bir araya gelen dünyanın dört büyük devleti Batı merkezi küresel sermayenin saldırılarına karşı denge kurmak üzere BRIC harekatı dediğimiz bir dörtlü birlikteliği ortaya koydular. Daha sonra buna Güney Afrika'da katıldı. Beş büyük ülke Batı merkezli emperyalizmin ulus devletleri yıkan ekonomik politikalarına karşı tavır koydular ve yavaş yavaş bunlar kendi bölgelerinde egemen olmaya başladılar. Ayrıca oluşturdukları bu küresel birliktelik çerçevesinde de Batı merkezli dünya imparatorluğu girişimine karşı bunlar yavaş yavaş kendi bölgelerinden hareket ederek bir karşı inisiyatifi geliştirdiler. İşte bu büyük ülkeleri ki hepsi çok büyük ülke. Yani Rusya bugün dünyanın altıda biri alana sahip ve nüfusu 150 milyon. Biliyorsunuz Çin çok büyük bir ülke, nüfusu 1,5 milyar. Biliyorsunuz Hindistan yarımadası Avrupa'dan büyüktür. Nüfusu 1,5 milyar. Biliyorsunuz Brezilya, Latin Amerika'nın neredeyse üçte ikisini sınırları içerisinde alan çok büyük bir ülkedir. Nüfusu 300 milyona yakın. Böyle bir noktada bu büyük devletlerin yavaş yavaş büyük güç olarak ortaya çıkmalarıyla yeni bir kavram gündeme geldi. Bunlar hem milli devlet, milli kimliklerini koruyorlar, hem de yavaş yavaş kendi bölgesel çıkarlarını koruma noktasında Batı merkezli emperyalizme karşı direnerek o büyük alanlarda imparatorluk siyaseti uygulamaya başlıyorlar. İşte bu güçlü büyük milli devletlerin kendi ülkelerinde ve kendi bölgelerinde imparatorluk siyaseti uygulamaya başlaması ki bu küresel saldırıya karşı bir tepkidir. Dünya gündemine yeni bir kavrama getirdi. O kavrama da biz millet imparatorlukları diyoruz. İşte
yeni Türkiye bunun neresinde oldu peki hocam?
Türkiye bunun tam ortasında çünkü şu aşamada dünya haritasına bakarsak bu millet imparatorluğu dediğim yapı ki Brick yapılaşmasıyla başlamıştır. Yani Brick dediğim de Brezilya, Rusya, China, Çin ve India yani iyi dediğimiz Hindistan. Şimdi bu dörtlü yapı büyük devletler hem toparlanma hem direnme hem de bölgesel hegemonya noktasında Batı merkezli küresel sermayeye direnirken bu ülkelerin direnişi Doğu ülkelerine dünya siyaset sahnesine çıkardı. Biz haritaya bakıp dünyanın yapısını incelemeye yöneldiğimiz noktada hep Batı merkezli bakıyorduk. Doğu merkezli bakılmıyordu. Ama şimdi Brick ülkeleri devreye girince ki bunun daha sonra içine giren bir başka büyük devlet var ki o da bizim komşumuz İran. Yani İran'a da şimdi bir anlamda çünkü İran'da alan olarak bakarsanız Türkiye'nin üç misli genişliktedir. Nüfusu da Türkiye'den fazladır. İran'da bir imparatorluk yani eski Pers İmparatorluğu'dur İran. Yani
çok köklü bir geleneğe sahip.
Pers İmparatorluğu'dur. Yani şimdi Çin bir imparatorluk ama milli devlet. Rusya bir milli devlet ama imparatorluk. Hindistan bir milli kimliğe sahip ama imparatorluk. İran bir milli kimliğe sahip imparatorluk. İşte bu milli kimliğe sahip imparatorluklar Doğu'nun dört büyük devi yavaş yavaş Batı emperyalizminin saldırısına karşı çıkarken Batı emperyalizminin de yeni bir yapılanmaya yöneldiğini görüyoruz. Orada tabii Amerika'yı dünyanın süper gücü olarak gördüğümüzde ki Amerika'da bir imparatorluktur. Evet İngiltere gibi Fransa gibi eski sömürgeleri olmadı Amerika'nın ama Amerika 20. yüzyılın başlarından itibaren dünyaya açıldığında her ülkede hemen hemen yani İngiliz sömürgesi, Fransız yani batıya bağlı batı sömürge imparatorluklarının hemen hemen hepsinde askeri üsler kurmuştur. Hem 1. Dünya Savaşı'ndan yararlanmıştır hem 2. Dünya Savaşı'ndan yararlanmıştır. Bu askeri üslerle Amerika imparatorluğunu dünyaya yaymıştır. İngiltere eski sömürgelerinden vazgeçmedi. Commonwealth Nations diye bir uluslararası örgütlenmeyi İngiltere bugün korumaktadır. Şimdi İngiltere'nin adı biliyorsunuz üzerinde güneşin batmadığı imparatorluktur. Çünkü dünyanın her yerinde sömürgesi vardır. Kıbrıs'ta bir mesela İngiliz sömürgesidir. Yani Türkiye içinde zaman zaman bu tür iddialar işte Türkiye'de İngiliz İmparatorluğu içinde yer alıyor diyenler var. Ama Atatürk biliyorsunuz hem İngilizlere hem Fransızlara karşı büyük bir savaş vererek Türkiye'nin bağımsızlığını hem gerçekleştirmiş hem dünyaya ilan etmiştir. Şimdi böyle bir çerçevede baktığımız zaman Batı'da Amerika öncesinde iki büyük sömürge imparatorluğu var. Biri İngiliz, biri Fransız. Fransızlar geri çekilmişti ama son yıllarda özellikle son 10 senede biliyorsunuz Fransızlar tekrar sömürgelerine geri döndüler. Şimdi Fransa'da sömürge imparatorluğu, İngiltere'de ama her ikisi de ulus devlet, milli devlet ama her ikisi de imparatorluk. Şimdi Almanlar milli devleti kurmakta güçlendiler, zorlandılar. Yani bayağı güçlüklerle mücadele ettiler. Ama milli devleti kurduktan sonra hemen imparatorluğa kaydılar. Unutmayın Almanya 1. Dünya Savaşı öncesinde bir imparatorluktu Almanya'nın
tabii
başında.
Tabii.
Alman imparatoru vardı ki bugün hala Japonya'nın başında bir imparator var. Ki Japonya imparatorluk değildir. Küçücük adalara sığmıştır ama Japonya'da daha önceki döneme bakarsanız 1850'lerle 1900'lü yıllar arasındaki 1. Dünya Savaşı öncesinde de Japonya'da bir imparatorluktu. Çünkü bütün Asya kıyılarını Japonlar askeri işgal altına almışlardı. Şimdi toparlarsak burada evet Batı emperyalizmine karşı Doğu'nun büyük güçlerinin devreye girdiğini ve bunların artık yavaş yavaş milli çıkarları doğrultusunda imparatorluk siyasetine yöneldiklerini görüyoruz. Bakın Çin Doğu Asya'da, Rusya Kuzey Asya'da, İran Batı Asya'da, Hindistan Güney Asya'da birer imparatorluk siyasetine yöneldiler. Batı'da da İngiltere ve Fransa eski imparatorluklar ama milli devlet. Amerika yeni imparatorluk ama milli devlet. Almanya Avrupa Birliği oluşumundan sonra Avrupa'nın ortasında yeniden imparatorluk siyasetine yöneldi. Yani Batı'ya da bakarsak İngiltere, Fransa'ya ve Almanya ile Amerika'yı bir araya getirirsek Batı'da da 4 tane millet imparatorluğu görüyoruz. 4 tane milli devlet ve imparatorluk. Şimdi 4 tane Batı'da milli devletin imparatorluk yapmasıyla millet imparatorluğu görüyoruz. 4 tane de Doğu'da. Şimdi Doğu'da 4 tane, Batı'da 4 tane ama dünyanın merkezinde boşluk var. İşte burada şimdi dünyanın merkezindeki boşluk ki birinci boşluk Osmanlı'nın yıkılmasıyla oldu. İkinci boşluk Sovyetler Birliği'nin yıkılmasıyla oldu. Ama bu boşluk bir türlü doldurulamıyor. Şimdi burada dünyanın merkezi coğrafyasına bakıyorsunuz ciddi bir Arap nüfus var. Yani her an bir Arap Birliği kurulabilir. Arap İmparatorluğu, Arap Milli Devleti İmparatorluğu olabilir. İşte burada Araplar anlaşamıyorlar. Suudi Arabistan mı olsun, Mısır mı olsun? Yani iki büyük Arap devleti orada çarpışıyor. Ama öbür tarafta bu bölgede büyük bir Müslüman nüfus olduğu için burada bir İslam Birliği de kurulabilir. Yani İslam milleti üzerinden kurulabilir bu. Ki Türkiye'deki İslamcılar o nedenle laik millet yapısını değil ama din üzerinden bir İslam ümmet yapısını millet olarak, İslam milleti olarak tanımlamaya çalışıyorlar. Yani burada şu karşılaştırma yapılıyor. Bir eski siyasetçinin şöyle bir ifade kullandığını hatırlıyorum. Yani 2 milyarlık Müslüman kimliği dururken 300 milyonluk Türk kimliği bana dar geliyor, küçük geliyor demişti. O siyasetçi. Ama şimdi baktığımız zaman tabii bu coğrafyada eski bir Türk İmparatorluğu'nun devamı olan Türkiye ki Osmanlı'nın devamıdır. Osmanlı Selçuklu'nun devamıdır. Evet. Selçuklu Hazar İmparatorluğu ile Hazemşahlar İmparatorluğu'nun devamıdır ki her ikisi de Türk İmparatorluğu'dur bunlar. Yani tarih bilenler ne demek istediğimi anlayacaklardır. Şimdi bu çerçevede baktığımız zaman Orta Doğu'da bir Arap çoğunluğu var, Arap Birliği olabilir. Bir Türk yapılanması var Anadolu merkezli ki Kafkasya'ya ve Hazar'a uzanıyor ki biliyorsunuz Anadolu'ya Türkler Kafkasya'dan, Hazar'dan gelmişlerdir. Ve böyle bir noktada da bugün işte Anadolu Türklüğü'nün Kafkasya, Hazar ve Orta Asya Türklüğü ile birlikteliği konuşulmaktadır. Yani Avrasya'da yaşamakta olan 300 milyondan fazla Türk insanının bir araya gelerek oluşturabileceği bir Türk birliği konuşulmaktadır.
Hocam izninizle araya girmek istiyorum.
Buyurun.
Sizi kesmek istemiyorum ama. Peki biz bu bölgede her iki durumun avantajını yaşayamaz mıyız?
İşte yani... ona geleceğim. O soruyu tabii Adnan Hoca'nın görüşlerini biliyorum. Zaman zaman programlarda Türk İslam Birliği'nden söz ediyor. Yani ona saygı gösteriyorum ama şimdi tabii ben konuya biraz bu konuyla ilgili bir bilim adamı gözüyle baktığım zaman önce alternatif bir durum tespit ediyorum. Bakın 4 tane büyük doğuda millet imparatorluğu var. 4 tane de batıda millet imparatorluğu var ama dünyanın merkezinde boşluk var. Fakat dünyanın merkezinde de millet imparatorluğuna adaylar var. Birinci aday Arap Birliği'dir. İkinci aday Türk Birliği'dir. Türk Birliği'ni tam kuramadan, oluşturamadan, Araplar birliklerini kuramadan Saddam Hüseyin'in yok edilmesinden sonra ortaya çıkan Orta Doğu boşluğunda bu ülkelerde işte Irak'ta, Suriye'de, Lübnan'da, Ürdün'de, Suudi Arabistan'da, Yemen'de var olan Şii nüfusu hızlı bir şekilde İran kendine bağlamıştır. Yani bu otorite boşluğu noktasında Arap Birliği kurulamamış, Türklerin Azerbaycan'la yakınlaşması, Hazar'da, Kafkasya'da, Orta Asya'daki Türklerle bir bölgesel birlikteliğe gitmesi önlenmiş. O boşluk ki daha önce Saddam Hüseyin varken Orta Doğu'da Şii-Sünni dengesi vardı. Saddam gidince Irak çöktü. Irak çökünce de İran'ın önü açıldı. İran'ın önü açılınca da Orta Doğu'daki Şii nüfus kendiliğinden İran'ın kontrolüne girdi. İşte şimdi Orta Doğu'da Amerika'nın, İngiltere'nin, İsrail'in, Rusya'nın hegemonya planlarına yönelerek bölge devletlerine saldırmalarının sebebi Saddam Hüseyin sonrasında Orta Doğu'da fiilen bir Şii hakimiyetinin doğmasıdır. Bu Şii hakimiyeti İran üzerinden doğduğu içindir ki bunu önlemek üzere planlar yapılıyor. Ama o planlar çerçevesinde batılı emperyalist ülkeler bir Arap Birliği kurulmasını istemiyorlar. Türk Birliği kurulmasını da engelliyorlar. Osmanlı gibi bir Türk Birliği'nin oluşmasını istemiyorlar. O noktada Anadolu'da Türklüğe son vermek üzere alt kimlikleri ortatıyorlar. İşte dün Güneydoğu'dan bir, Kuzey Irak'tan bir kimliği bize dayattılar. Bugün Suriye'den gelen bir başka kimliği, Arap kimliğine dayatıyorlar. Yani Türkiye'de böyle Türk milletinin ötesinde alt kimliklere dayanan 5 milyonluk, 10 milyonluk nüfus yapılarını yavaş yavaş olaylarla tırmandırmaya başladıkları noktada Anadolu'da var olan Türk milletinin yapısı da bozuluyor. Ve alt kimlikler giderek ön plana çıkartıldığı noktada bir milli kurtuluş savaşı, bir milli mücadele sonrasında gerçekleşmiş olan milli devletin millet tabanı ortadan kaldırılıyor. Şimdi Orta Doğu'da bir boşluk hala devam ediyor. Orta Doğu'yu kendi haline bırakırsanız ya Arap Birliği olur, ya Türk Birliği olur, ya İslam Birliği olur. İslam Birliği de istemiyorlar çünkü Hristiyan Avrupa İslam Birliği'ne karşı. Şimdi böyle bir noktada Anadolu'da Türklüğün devam etmesi noktasında hem Türkiye dünyasına seslenmek hem İslam dünyasına seslenmek, Türk dünyasıyla İslam dünyasını dengelemek, İslam dünyasıyla Türk dünyasını dengeleme noktasında bir Türk-İslam birliği olabilir. Nitekim bu 12 Eylül döneminde Amerika'nın devreye soktuğu bir Türk-İslam sentezi yaklaşımı vardı. Evet. Bu Türk-İslam sentezi yaklaşımı Atatürk'ün laiklik modeline alternatif olarak gündeme gelmişti. Türk-İslam sentezini Amerikalılar çok yoğun bir şekilde desteklediler ki o Soğuk Savaş dönemindeydi ve Sovyetler Birliği'nin dağılması noktasında hem İslam dünyasının desteğini almak hem de Sovyetler Birliği içinde yaşayan milyonlarca Türk'ü o rejimden kurtararak çıkartmak amacını taşıyordu. Böylece Türk-İslam senteziyle hem Sovyetler Birliği dağılacak hem de İslam dünyasıyla bir yakınlaşma sağlanacaktı. Fakat bu olmadı, olamadı. İslamcı politikalar uygulayanlar Türk dünyasına uzak durdular. Türkçü politikalar uygulayanlar İslam dünyasına uzak durdular. Ve böylece bir Türk dünyası, İslam dünyası dengesi sertesi kurulamadı. Denge kurulamadı. Burada bir dengeye ihtiyaç vardı, o kurulamadı. Ve o nedenle de şimdi şu an boşluk devam ediyor. Boşluğun devam ettiği noktada da yeni bir durum ortaya çıkıyor. O da şudur. Birinci Dünya Savaşı öncesinde imparatorluklar çökme sürecine doğru giderken Rus Çarlığı çöküş süreci yaşamıştır. Ve o süreçte de Japonlar Ruslara arkadan saldırmışlardır ve Japon saldırısıyla Japon-Rus Savaşı sonrasında Ruslar çökmüş 1905, Japonlar kazanmıştır. Japonları o savaşta Amerikalılar desteklemişlerdir. Çünkü İngiltere ve Fransa, Almanya Rusları Avrupa üzerinden çökertememişlerdir. Rusları arkadan vurarak, Japonları kullanarak çökertmişlerdir. Bu bir tarihi gerçektir. Bunu bugünün koşullarında yeniden hatırlamamız gerektiği kanaatinde. Bunu şuna bağlayacağım. Yani Rusya sonrası, Sibirya, Türk dünyası, Yakutistan, hatta Brzezinski'nin kitabında yer alan gelecekte Rusya üçe bölünecek bir Avrupa Rusyası, bir Sibirya, bir de Doğu Asya Cumhuriyeti diyor Brzezinski Büyük Satranç Tahtası kitabında. Hatırlıyorsunuz değil mi? Ha, şimdi Brzezinski böyle söylüyorsa biz de bunları bilerek hareket edeceğiz. Onların planı bu demek ki. Ama o plan bizim çıkarlarımıza uymayabilir. Biz kimiz? Biz Türk'üz. Kendimizi Türk olarak tanımlıyoruz. Evet, İslam Türk milletinin dinidir. Bunu da bir belli bir noktada kabul etmek durumundayız. Ama bunun ötesinde bir Avrasya siyasetini de Türkiye olarak düşünmemiz gerekiyor. Çünkü
hocam yine izninizle araya gireyim. Buyurun. Çok özür dilerim. Rahmetli Atatürk'ün de bu yönde zaten öngörüsü yok mu? 1935'lerde.
Evet. Cumhuriyet'in 10. yılında Atatürk 1933 yılında şunu söylüyor, diyor ki bugün Türk dünyası bir esaret altındadır. Türk dünyasının 1/4'ü bugün Sovyetler Birliği'nin çatısı altındadır. Ama bu belli olmaz, yarın Sovyetler Birliği çökebilir ve Türk dünyası serbest kalabilir. İşte biz bugünden hazırlıklı olmalıyız diyor. Tabii. Atatürk'ün Ziraat Bankası'nı Cumhuriyet'in 10. yılında ziyaret ettiği sırada söylediği bir açıklamadır bu. Bunu bir kere bilmek lazım ki ben burada Atatürk'ün gerçekçi davrandığı kanaatindeyim. Çünkü Atatürk 1900'li yılların başlarında Rusya'dan kaçan Türkçülerin kurduğu Türk ocaklarına dayanarak Anadolu'da Türk devletini kurmuştur. Ama 1932 yılına geldiğinde, yani devlet kurulduktan sonra devleti geleceğe dönük kurumlaştırma aşamasına gelindiğinde Atatürk Türk ocaklarını kapatmak zorunda kalmıştır. Çünkü Türk ocaklarında yapılan Türkçülük çalışmaları Sovyetler Birliği'ni çok rahatsız etmiş ve Sovyetler de Türkiye'ye baskı yapmışlardır. Bunu görmek lazım. Yani
bu şartlarda bir yeni kurabilmek adına.
Atatürk diyor bu Doğu Batı dengesi. Çünkü o zaman Sovyetler Birliği var, Rusya yok. Sovyetler Birliği de karşı blok. Tabii. Ve biz de sınır ülkesiyiz. O noktada bir Sovyet tehdidine karşı Atatürk Sovyetler Birliği'ni rahatsız etmemek üzere merkezi coğrafyada kurmuş olduğu ulus devletin içinden çıktığı o Türk ocakları yapısını bir anlamda kapatarak bir halk evleri yapılanmasıyla hem ülkede bir entegrasyonu hedeflemiştir. Alt kimlik kavgasını önleyerek, ki bakın bugün işte Türk milliyetçiliği deyince Kürt milliyetçiliği çıkıyor. Yavaş yavaş şimdi Arap milliyetçiliği giriyor işin içine. Öbür taraftan Çerkezleri örgütlüyorlar. Kafkasya'da Rusya'ya karşı bir bağımsızlık savaşı noktasında Çerkez milliyetçiliği gündeme geliyor. Yani hem milli devletleri karşılarına alıyorlar hem de alt kimliklerle yaratılan milliyetçiliklerle mevcut milli devletlerin parçalanmasını gündeme getiriyor Batı emperyalizmi. Bunu görmemiz lazım. Neyse, şuna gelmek istiyorum toparlarsak. Evet, sizin söylediğiniz gibi bir durumun gündeme gelmesi önümüzdeki dönemde yeni kargaşa ortamına zemin hazırlayabilir ve bu noktada da beklenmedik gelişmelerle karşı karşıya kalabiliriz. Şimdi beklenmedik gelişmeleri önlemek için mevcut durumları iyi tespit etmek ve bu doğrultuda geleceğe dönük kurumsal yapıları koruyarak hareket edersek eğer, o zaman yeni dengelerin oluşumunda sıcak çatışmaların ön plana geçmesini önleyebiliriz. Şimdi efendim, geldiğimiz noktada daha önce de belirttiğimiz gibi, vurguladığımız gibi 25 yıl geçti Sovyetler Birliği dağıldıktan sonra. Yani küreselleşme süreci çeyrek yüzyılı doldurdu. Bu noktada evet, zayıf ulus devletler yıkıldılar. Orta boy ulus devletlerin bazıları parçalandı. Ama diğer ayakta kalan ulus devletler küresel saldırıyı gördüler ve toparlandılar. Şimdi bunların içinden çıkan büyük güçler, imparatorluk arazisine sahip olanlar millet imparatorlukları olarak devreye girip dünya siyasetinde belirleyici olmaya çalışıyorlar. Mesela efendim Çin bütün Asya'yı Şangay örgütüyle kendi kontrolüne almak istiyor.
Arda, bu söylediklerinizden aynı zamanda tek kutuplu dünyadan yine çok kutuplu dünyaya
çok
doğru değil mi geçiş oldu?
Şimdi bakın şey. Demin ne dedim? 4 tane doğuda, 4 tane batıda millet imparatorluğu var dedim.
Evet.
Şimdi bunlar kendi imparatorluklarını korumak istiyorlar ve 8 tane millet imparatorluğu burada paslaşarak büyümek istiyor. Mesela Almanya Çin'le ilişki içine giriyor. İngiltere ve Amerika ortaklığına karşı. Ya da İngiltere Rusya'yla diyalog içine giriyor. Efendim Orta Doğu'da İsrail'e karşı politikalar uygulama noktasında. Şimdi bu çerçevede Orta Doğu'da meydana gelen bu boşlukta Arap Birliği kurulamadığı için, Türk Birliği'nin kurulması engellendiği için, İslam Birliği kurulamadığı için bir otorite boşluğu var. İşte bu çerçevede Orta Doğu'daki dengelerin Irak Savaşı sonrasında bozulmasıyla fiilen bir Şii hakimiyeti ortaya çıkmıştır. Bu da başta İsrail olmak üzere Amerika'yı ve batılı ülkeleri rahatsız etmektedir. Ve İran'ın giderek Orta Doğu'da hakimiyet kurması noktasında Çin ve Rusya ile paslaşması, yani batılı emperyalistlere karşı İran bugün Rusya ile Çin ile ortak hareket etmesi noktasında Orta Doğu'da şimdiye kadar var olan Batı hegemonyasının devre dışı kalmasına, İran, Çin, Rusya ortaklığıyla Orta Doğu'da bir Doğu ittifakının öne geçmesine yol açıyor. Evet, şimdi burada üç büyük millet imparatorluğu Doğu'dan gelen İran, Çin ve Rusya, Batı'dan gelen yani İngiltere'nin, Amerika'nın, Fransa'nın imparatorluklarına meydan okuyan bir şekilde Doğu'nun üstünlüğünü gündeme getiriyor. Şimdi burada bir başka problem daha var, o da İsrail sorunudur. İsrail sorunu biliyorsunuz 2000 yıl sonra Yahudilerin 3. kez İsrail'i kurmasıyla başlamıştır. 1948 2. Dünya Savaşı'dır. Şimdi İsrail'in bir ayrı devlet olarak kurulmasından sonra da biliyorsunuz savaşlar sürekli bu bölgede olmuştur ve 60 senedir İsrail var ve İsrail 60 senedir bu o coğrafyada savaşların da nedenidir. Ama şimdi İsrail Orta Doğu'da kalıcı olmak istiyor ve bu noktada da yavaş yavaş bölgesel yapılanmalara gidiyor ki işte bunlardan bir tanesi Kuzey Irak'ta Kürdistan'ın oluşumudur. Öbürü de KKTC'nin Türkiye üzerinden İsrail'in kontrol etmeye başlamasıdır ki burada da önümüzdeki dönemde yeni bir yapıyla karşı karşıya kalacağız gibi görünmektedir. Şimdi konuşmamın başında ifade ettiğim gibi konuşmamın başında söylediğim gibi 20. yüzyılın başındaki dönem yeniden ortaya çıkmış. Yani o 1. Dünya Savaşı öncesinde yaşanan batıdaki çekişmelerin yavaş yavaş Orta Doğu'ya yansıdığını görüyoruz. İşte bu yansımanın getirdikleri çerçevesinde baktığımız zaman Orta Doğu'da önümüzdeki dönemde İngiltere'nin, Fransa'nın, Almanya'nın, Amerika'nın yeni bir çekişmeye doğru kaydığını görüyoruz. Fakat İran üzerinden doğudan gelen bu hegemonyanın Orta Doğu'ya egemen olması yüzünden de batılı ülkeler arasında yeni bir işbirliğinin, bir Hristiyan dayanışmasının ortaya çıktığını görüyoruz. Hatta Rusya'yı Amerika'nın desteklediğini görüyoruz Suriye'de. Rusya ile Amerika'nın G8 ülkeleri, Hristiyan ülkeler arasındaki dayanışması içine girdiğini görüyoruz. Böylece İsrail'in Yahudi hakimiyetine yönelik plan ve projelerine karşı Amerika'nın Rusya ile paslaşarak, Vatikan'la paslaşarak bir Hristiyan dayanışmasıyla Orta Doğu'nun geleceğinde etkin olmaya çaba gösterdiğini son dönemde görüyoruz.
Peki. Hocam biraz sağlayayım çünkü çemberi daraltmam gerekiyor.
Peki, o zaman sonuca gelelim efendim. Şimdi dört büyük doğudan gelen millet imparatorluğu, dört büyük batıdan gelen millet imparatorluğunun bu kesişme noktasında İsrail sorunuyla karşı karşıyayız. İsrail'de bunlara karşı Orta Doğu'daki otorite boşluğunu ortadan kaldırmak için Büyük İsrail Projesi'ni gündeme getiriyor. Büyük İsrail Projesi bölgedeki devletlerin parçalanmasını, eyaletler halinde Kudüs'e bağlanmasını gösteriyor. Bölgedeki devletlerin parçalanmasında terör kullanılıyor. Terörle beraber bölgesel savaşlar zorlanıyor. Yeni terör örgütleriyle terör ve savaş bölgede tırmandırılarak bölgedeki devletlerin parçalanıp eyaletler halinde İsrail'e bağlanması gündeme geliyor ki İsrail bu noktada Orta Doğu'ya bir başka kavram buldu, o kavramı kullanıyor. Artık İsrail için Orta Doğu diye bir kavram yok. Orta Doğu kavramını İngiltere emperyalist olarak batıdan gelince bu bölgeye, dünyanın merkezi coğrafyasına Orta Doğu demiş İngilizler. Ama İsrail ve Yahudiler bu coğrafyaya merkezi coğrafya olduğu içindir ki Orta Dünya diyorlar. Ve Orta Dünya'nın sahibi olarak kendilerini görüyorlar. Zaten Mezopotamya döneminden gelme bu bölgenin eski patronu biziz diyorlar. Bu bölgeye Hristiyanlar giremez diyorlar. Haçlı seferlerine izin vermediler. Haçlı seferlerine karşı Türklerin Orta Anadolu'ya gelişini desteklediler. Ki biliyorsunuz Selçukluların gelişiyle Haçlı seferleri önlenmiştir. Şimdi dün batıdan gelen Haçlı seferlerini önlediler. Bugün de doğudan İran üzerinden gelen Çin ve Rusya hakimiyetini önlemek üzere bu coğrafyadaki devletleri parçalayarak millet imparatorluklarına karşı dünyanın jeopolitik merkezinde bir başka imparatorluk. Ki buna İsrail biliyorsunuz milli devlet değil, bir ırk devletidir. Evet. İsrail aynı zamanda bir din devletidir. Doğru. Din ve ırkın esas olduğu bir büyük imparatorluk arıyorlar ki işte onun da adı Büyük İsrail diyorlar. Ama kutsal kitaplara bakarsanız o Siyon tepesinde ortaya çıkacak olan bir dünya imparatorluğu olarak bunu açıklıyorlar ki Hazreti İsa'nın işte gökten yere inişini bir Armagedon Savaşı'na bağlıyorlar. Armagedon Savaşı'yla beraber oluşacak süreç içerisinde Hazreti İsa'nın yere inerek Siyon tepesinde bir tanrı krallığı kurarak dünya hegemonisini dünyanın merkezinden, orta dünyadan gündeme getirerek bu doğu batıda oluşan 8 büyük millet imparatorluğunun dünyanın merkezine müdahale etmesini böylece önlemek istiyorlar.
Evet hocam, çok güzel özetlediniz.
Ancak bu şekilde özetleyebilirim, bilmiyorum. Maşallah. Herhalde
gayet anlaşıldı.
Anlaşıldı değil mi?
Kesinlikle hocam, tabii.
Bu soracağınız başka soru varsa
çok şey var anlatayım. Ama tabii ki
ama bakın biz burada şimdi o zaman Arap Birliği dışlanıyor. Hı-hı. Efendim Türk Birliği dışlanıyor. Biz kaybediyoruz, parçalanıyoruz, dağılıyoruz. Ön Asya'daki Türklerin Orta Asya'ya geri gönderilmesi, bölgedeki Arap devletlerinin iyice parçalanması gündeme geliyor ve ayrıca da Büyük İsrail projesine yönelirken yerelleşme destekleniyor, cemaatleşme destekleniyor, etnik yapılanma destekleniyor, şirketleşme destekleniyor. Böylece bölgede oluşturulmuş olan ulus devletlerin hem ulus kimliğinden ayrılmaları hem büyük devlet, orta boy devlet olmalarından kurtulmaları hem de parçalanarak, dağılarak hepsinin Kudüs'e bağlı bir yapıda Büyük İsrail'in çatısı altında toparlanması hedefleniyor. Böylece İran'ın hakimiyeti önleniyor. İran üzerinden Çin'in ve Rusya'nın bölgeye girmesi önlenecek. Böylece Türkiye'nin de büyümesinin önünü kesmek istiyorlar. İşte o noktada bakın biz Kuzey Irak'a bir birlik sokuyoruz. Hemen iki gün sonra geri gönderiyorlar. Yani Türkiye'yi yönetenlerin bu gerçekleri görmesi ve bu benim demin anlattığım çerçevede tarih özetini de yeniden bir düşünmeleri gerekiyor. Çünkü dünyada şu an tek kutuplu dünya yok. Çok kutuplu dünya var. 4 tane doğuda, 4 tane batıda büyük millet imparatorlukları oluşmuş ve bunlar kutup merkezi ve bunlar kendi aralarındaki çekişmede dünyaya egemen olmak için dünyanın merkezine müdahale etmeye çalışıyorlar ki bugün Suriye kıyılarında 10-12 tane büyük devletin gemileri dolaşıyor. Hepsi bu coğrafyaya savaşı dikkate alarak kendi hegemonyaları doğrultusunda devreye girmek doğrultusunda savaş gemilerini Doğu Akdeniz'e getirmiş durumdalar.
Tablo peki mudur? Hocam son günlerde Güneydoğu'muzda bayağı ciddi hareketlilikler yaşanıyor biliyorsunuz. Etnik kışkırtıcılık söz konusu. Bunu da az önce anlattığınız çerçeveye mi bağlamak
tabii,
istedim?
Ben evet. Size şimdi konjonktürel durumu ve dünyanın 20. yüzyıldan 21. yüzyıla doğru ilerlerken karşı karşıya kaldığı tabloyu özetledim. Şimdi artık çok kutuplu dünya çerçevesinde merkezi değerlendirmek lazım. Şimdi Saddam sonrası oluşan boşluğu dolduran İran üzerinden Rusya ve Çin'in egemenliğinin önlenmesi lazım. Ama bu noktada Batı hegemonyasında nasıl devam edeceğini görmek lazım. Çünkü bir Avrupa Birliği yok, birleşemediler. Ama Almanya eskisi gibi Doğu politikasına yöneldi şimdi. Müdahale ediyor. Bakın Merkel geliyor, Kıbrıs'ı ziyaret ediyor. Orta Doğu ülkelerini ziyaret ediyor. Türkiye'ye geliyor. Müdahale etmeye çalışıyorlar. İngiltere zaten içimizde çıkmamış. İsrail zaten çok örgütlü girmiş. Amerika zaten patronum diyerek üstümüze çullanıyor. Yani tam bir kaosa doğru gidişin içerisindeyiz. Buradan ne çıkar? Buradan ya savaş çıkar ya da uluslararası konjonktürde bu dünyayı yönetmekle iddiasında olan 8 büyük millet imparatorluğunun bir araya gelerek yeni bir konsensusla yeni bir dünya düzeni kurması ile bu coğrafyada barış olabilir. Eğer bu büyük güçler çok kutuplu dünyanın temsilcisi olan millet imparatorlukları bir araya gelerek aralarında anlaşarak bir geleceğe dönük yeni dünya düzeninde anlaşamazlarsa Orta Doğu'daki sıcak çatışmaların bir üçüncü dünya savaşına doğru sürüklenmesi kaçınılmazdır. Zaten kutsal kitaplara dayanarak Armagedon peşinde koşanlar da bunu körüklüyorlar, kışkırtıyorlar. Kesinlikle. Bakın 40 ton 50 ton silah geliyor bölgede dağıtılıyor. Yani yoğun bir şekilde silah dağıtımı var. Bu işte kutsal kitaplardan kaynaklanan o Armagedon Savaşı'nı belirli çevrelerin istediğini ve bu doğrultuda olayları tırmandıklarını da açıkça gösteriyor.
Var evet. Zaten bu evet. Doğru söylüyorsun.
Yani peki, Türkiye Kuzey Irak'a müdahale ederken, Kuzey Suriye ile karşı karşıya kalırken bunların arkasındaki bu kutsal senaryoları da dikkate almak, ayrıca dünyada var olan, oluşmuş olan 8 büyük imparatorluk iradesinin bu coğrafyaya girmesini de önlemek durumundadır.
Evet. Peki bizim Güneydoğumuzda yaşananlar için ne diyorsunuz? Yani bütün bunlar olurken milli refleksimiz ya da Türk Devleti'nin bir köklü devlet geleneği, sağlam bir devlet geleneği.
Kesinlikle.
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin varlığı. Tabii. Bunlar göz önünde bulundurulduğunda acaba bunlar gözden kaçırılarak mı hareket ediliyor?
Şimdi ben bunları anlatırken tabii bakın ne dedim? Türk Birliği önleniyor dedim.
Evet.
Arap Birliği de önleniyor. Şii Birliği'ni önleyemediler. Çünkü boşluk yaratılmıştı. İran birden doğdu. Çünkü İsrail istenen düzeni kuramadı. Şimdi böyle bir noktada Türkiye tabii ki bu bölgedeki otorite boşluğunu doldurabilir. Bunu sizde daha önceki programlarımızda ele aldığımız bir konu var. Benim de bu konuda bir kitabım var. Biliyorsunuz Türkiye'nin B planı, Türkiye'yi kuran Atatürk'ün bu tabloyu görerek, Orta Doğu'daki otorite boşluğunu görerek, İsrail'in kurulmasını kabul etmeyerek. Yani benim tespitim, ben araştırdım. İngiliz kralının Atatürk'ün ayağına kadar gelip Türkiye'yi ziyaret etmesinin sebebinin de ana nedenlerinden birisinde İsrail sorunu olduğunu gördüm. Yani Orta Doğu'da ya İslam Birliği olur kendi haline kurarsa ya Arap Birliği olur. Ama burada Arap ve İslam Birliği dışında iki devlet modeli var. Birisi İsrail'i kuran Siyonizm, öbürü de Türkiye'yi kuran Kemalizm. Yani bu coğrafyada kendiliğinden...
Barış içerisinde gidemez mi hocam?
Efendim?
Barış içerisinde yollarına devam edemez.
Barış için anlaşmak lazım. Şimdi biz iki coğrafya arasında, daha doğrusu iki cami arasında beynamaz duruma düşmüş duruyoruz.
Yani, ama çağdaş uygarlık düzeyinden değil mi?
Şimdi ona geleceğim işte,
evet,
ona geleceğim. Çünkü biz burada ya Doğu merkezin uzantısıyız ki burada Doğu blokuna bölgedeki Orta Doğu merkezindeki uzantısı İran'dır. Şimdi eğer bir 3. Dünya Savaşı çıkacaksa burada Batı'nın uzantısı olan ülke Türkiye'dir. Doğu'nun uzantısı olan İran'dır. Yani Türk-İran sınırı bir anlamda Doğu-Batı Savaşı'nın cereyan edeceği savaş alanı haline geliyor. Bunu Türkiye kabul edemez.
Edemez.
Tabii ki Türkiye bunu İran da kabul etmemesi lazım.
Evet, evet.
Çünkü İran nüfusunun yarısından fazlası Türktür. Evet. İki Türk devleti bir araya gelsin savaşsın, bu yanlış olur. Evet. İşte bu yeni bir Çaldıran Savaşı'nı pompalıyorlar. Yeni bir Çaldıran Savaşı, ben bununla ilgili bir makaleyi birkaç sene önce yayınladım. O Çaldıran olmaz, Çıldıran Savaşı olur. Çünkü İran'ın elinde atom kozu olacaktır. Belli bir noktada Türkiye Batı blokunun cephe ülkesi olarak hareket ederse İran'ın müttefiki olan, İslami müttefiki olan Pakistan'ın elindeki atom bombasını ya Kudüs'e atarlar, İsrail'e atarlar ya da Türkiye'ye atarlar. Bunları görmek durumundayız. Yani Türkiye İran'la eskiden olduğu gibi yeni bir Çaldıran Savaşı'na sürüklenemez. Bunun mutlaka önlenmesi gerekir. Bunu sağlamak isteyenler Türkiye'deki Alevi-Sünni çatışmasını bölgede bir Şii-Sünni çatışmasına dönüştürmek istiyorlar ki bu provokasyonları da Türkiye'nin kabul etmesi mümkün değildir. Bunu da görerek hareket etmemiz
zaten
lazım.
Zaten konuşmanızın başında da siz de ben de barış yoluyla hareket edilmesine atıfta bulunmuştuk.
Kesinlikle.
Dolayısıyla bundan taviz vermemek
kesinlikle
gerekiyor.
Şimdi efendim Orta Doğu'da bir otorite boşluğu var. Bunu görmek lazım. Atatürk bunu devleti, çünkü imparatorluktan sonra orta boyu bir devlet kuruyorsunuz ve imparatorluk arazisinde yeni devletler ortaya çıkıyor. O zaman emperyalistlerin işgali altında, ama daha sonra emperyalistler geri çekilince otorite boşluğu daha da artıyor. Bunu görmek lazım. Şimdi bakın Orta Doğu'da meydana gelen otorite boşluğunun sebebinin bir tanesi Osmanlı'nın yıkılması ise diğeri de Sovyetler Birliği'nin dağılmasıdır. İşte Sovyetler dağıldıktan sonra Orta Doğu'ya hemen Amerika bir provokasyonla geldi. Biliyorsunuz Amerikan Büyükelçisi bir hanımefendi gitti Saddam Hüseyin'i kışkırttı. Dedi ki ya dedi Osmanlı döneminde Kuveyt Irak'ın bir parçasıydı dedi, gidin işgal edin dedi. Hem kışkırttılar, savaşa sürüklediler. Ondan sonra da müdahale edip savaşı bölgeye yaydılar. Evet. Şimdi bu oyunlara gelmemek lazım. Bizi de şimdi birileri pohpohluyor, yet işte Kuzey Irak senin oraya alıyor,
evet,
Kuzey Suriye senin.
Evet.
Ama şimdi burada da bir gerçek var, uluslararası düzen var, Birleşmiş Milletler var. Şu an Suriye hala Birleşmiş Milletler'e üyedir. Irak, Birleşmiş Milletler üye devletlerdir. Bunlar fiilen çökseler de uluslararası hukuk açısından tabii, bir devlet olmaz, olarak tanınıyorlar. Tabii. Şimdi uluslararası hukuk ya vardır ya yoktur.
Egemenlik haklarına sahip
göstermek. Şimdi egemen güçler için uluslararası hukuk ya vardır ya yoktur. Ya da bizim gibi ikinci derecede olan ülkeler açısından düşünürseniz uluslararası hukuka göre ya varız, haklarımızı koruruz, ya da yokuz. O zaman bizden sonra tufan yani bayağı ciddi boyutta bir kaotik durumla karşı karşıyayız. Şimdi bu anlattıklarımızdan evet çok net bir tablo çıkmıyor. Kaotik bir durum var, belirsiz bir durum var. Irak 10 senelik savaştan sonra hala birliğini iddiasını sürdürüyor. Suriye hala bakın Esad 5 sene savaştan sonra direndi, ayakta kaldı. Şimdi Irak, Suriye ya da Mısır, Suudi Arabistan'ı parçalamadan Orta Doğu'da ne Büyük İsrail'i kurabilirsiniz ne de başka bir büyük devlet yapılanmasına giremezsiniz. O zaman ne olur? Orta Doğu'da otorite boşluğu devam ettiği içindir ki o zaman bu millet imparatorlukları arasında Orta Doğu'da çatışma çıkar. Bugün Rusya devreye girdi ama bakın geçen hafta içerisinde basına da yansıdı. Çin İlk askeri üssünü bu coğrafyaya geldi ve Kızıldeniz'in ortasında yer alan eski bir Fransız sömürgesi olan Cibuti'de Çinliler askeri üs kurdular. Yani nasıl Ruslar Suriye'de askeri üs kurdularsa, nasıl Ruslar Kıbrıs'ın güneyine yerleştilerse, nasıl Ruslar Orta Doğu'da hegemonya kavgasına girdilerse, şimdi İran'ın Şii hakimiyetinden sonra Çin'in de Afrika üzerinden, Kızıldeniz üzerinden Orta Doğu'ya müdahale etmeye hazırlandığını görüyoruz. Şimdi bunları görmek lazım.
Hocam evet. Bu konuyla ilgili son cümlelerinizi aldıysam eğer ben tabii, kalan vaktimizi biraz yeni anayasa çalışmalarına ayıralım istiyorum.
Hayır. Şimdi bu konuyla ilgili olarak benim bu çizdiğim tabloyu bir kere görmeleri gerekir. Hı-hı. Tarihi unutmayalım. Tarihin bir uzantısını yaşıyoruz. Ayrıca çok kutuplu dünyada 8 büyük millet imparatorluğunun oluştuğunu da kabul edelim. Çünkü bunların hepsi bu coğrafyaya yönleniyor. Tabii bunlardan bir tanesi de 9.'sü olan Brezilya'dır ki Brezilya şu an bu kadar emperyal değil, bu coğrafyada etkin değil. Evet. Ama Avrupa'nın 4 büyük, Batı'nın 4 büyük imparatorluğu şu an eski 1. Dünya Savaşı öncesinde olduğu gibi nasıl İngiltere, Fransa, Rusya kavgası varsa bugün Amerika'da dahildir içinde. Bu kavga devam ediyor. Şimdi tabii İsrail'in, Yahudi lobilerinin Amerika'yı, Avrupa'yı, İngiltere'yi ya da Fransa'yı yönlendirmesi ne derece başarılı olabilir bunu da göreceğiz ki. Bu arada peş peşe terör olaylarına Fransa'da gündeme gelmesi de tesadüf olmadığı kanaatindeyim. Fransa da tepki gösteriyor, direniyor ve Fransa da eski bir imparatorluk olarak, bir millet imparatorluğu olarak bu coğrafyada etkin politikaya yöneliyor. Yani toparlarsak şuna geliyoruz. Çok kutuplu dünyada maalesef millet imparatorlukları dünyanın merkezinde, orta dünyada büyük bir çatışma içerisinde. İsrail kendi projesini kuramadı, Araplar birleşemedi, İslam Birliği kurulamadı, Türk Birliği de kurulamadı. O zaman bir boşluk var ve işte bu boşluğu bu büyük güçler kendi çıkarları doğrultusuna yönlendirmek, kontrollerini artırmak ve bu otorite boşluğunu kendileri doldurmak istiyorlar ki bu maalesef savaşa götürüyor. Orta Doğu'yu savaşa götürüyor. O yüzden bizi yönetenlere ve komşularımıza, komşu devletlere devletimizin kurucusu Atatürk'ün mesajını vermek isterim. Önce ülkede barış, ülkede barış. Ya iç kavgaya yönelmeyelim. Bölgede üçüncüsü, ikincisi dünyada barış. O bizi aşıyor. Ama bölgede barışa da biz katkıda bulunabiliriz. Komşularımıza savaşmayarak. Komşularımızla olan ilişkileri onların kuzey bölgeleriyle değil, onların merkezleriyle, onların başkentleriyle ele alıp geliştirebilirsek o zaman bölgede barışın öncüsü ve kurucusu olabiliriz.
Evet, çok güzel. Evet. Toparladınız hocam, teşekkür ediyoruz. Son 15 dakikamız var. Bunu da izin verirseniz yeni anayasa çalışmalarıyla ondan bahsederek konuşalım.
Şimdi benim bizi yöneten üst düzey yöneticilerimiz sürekli her ağızlarını açtıkta yeni anayasa diyorlar.
Evet, özellikle bir kısım seçimlerden sonra tekrar gündeme geldi.
Evet, yanlıştır. Hı-hı. Neden yanlıştır? Çünkü benim deminden beri anlattıklarıma dikkate alırsanız, anlattığım süreç içerisinde bölgede bir barış ihtimali şu aşamada uzak görünüyor. Bölgede bir sistem, bir düzen ihtimali yok. Dünyada da eski dünya düzeni yıkılmış, yeni bir dünya düzeni kurulamamış. Şimdi yeni bir dünya düzeni kurulmadan hiçbir ülke ve hiçbir devlet mevcut yapısını değiştiremez. Çünkü eğer siz mevcut düzeninizi, anayasal düzeninizi, devlet düzeninizi değiştirmeyi öne alıyorsanız, o zaman dünyanın nereye gittiğini görmek zorundasınız. Şu an dünyanın nereye gittiği belli değil. Amerika üstünlüğünü sürdürecek mi? Batı hegemonyası devam edecek mi? Yoksa doğunun büyük güçleri dünyanın ortasına müdahale ederek bu bölgede etkin olacaklar mı? Bunları bilmeden hareket edemeyiz. Biz şimdi yeni bir anayasayı Avrupa standartlarına göre hazırlayalım. Ama Orta Doğu'yu yarın Rusya işgal ederse bizim Avrupa'ya dayanarak kabul ettiğimiz anayasa geçerli olabilir mi? Olamaz. Efendim biz üniter yapımıza uygun yeni bir anayasa kuralım. Yarın bölgede savaş olur. Savaş sonrasında bölgedeki devletler parçalanırsa, bölgede yeni bir federasyon gündeme gelirse siz o üniter devlet anayasasını federatif düzenle uygulayabilir misiniz? Mümkün değil. O yüzden ben habire yeni anayasa diyenlere şunu söylüyorum. Önce bir yeni dünya düzenini görelim. O yeni dünya düzeni nasıl kurulacak? Onun içerisinde Türkiye'nin yeri ne olacak? Yeni dünya düzeni bölgeye nasıl yansıyacak? Bölgedeki devletler bugünkü haliyle devam edecekler mi? Bölgedeki devletler bugünkü haliyle bir araya gelerek bölgesel bir birliği, Avrupa Birliği gibi kurabilecekler mi? Yoksa batılı devletlerin örgütlediği bu terör ve anarşik ortam giderek tırmanıp bölge devletlerini parçalayacak, yeni eyalet devletler oluşturacak mı? Bakın,
Türkiye'si bunu kabul etmiyor.
Kuzey Irak bölgede hiçbir ülke kabul etmedi ama habire Kuzey Suriye'de her gün savaşı bir şehre taşıyorlar ve o şehri hemen kanton ilan ediyorlar. Evet, evet. Yok Kabano kantonu, yok şu kantonu, yok bu kantonu. Ya bu iş çocuk oyuncağı değil. Burası İsviçre de değil. İsviçre de dağlar arasındaki bölgeleri birbirinden ayırmışlar. Kanton demişler. Orada kanton olur. Evet. Ama bu coğrafyada kanton olmaz. Evet. Siz her şehri ayrı bir devlet konumunda kanton haline getirirseniz oradan düzen çıkmaz, kaos çıkar. Merkezi yapıları siz yıktığınız noktada yerelleşme görünümünde ülkede kargaşa ortamı yaratırsınız ki işte bakın ne Suriye'de ne Irak'ta bir düzen kurulamıyor. Her gün yüzlerce insan canını kaybediyor. Yani böyle bir tabloyu görerek aynı yanlışın içine sürüklenmek ya da müdahale etmek bence doğru olmayan bir
hocam,
yaklaşımdır.
Bitireyim
efendim şu sözünüzün sorunuzu. Çünkü ben bazı yerler sürekli olarak yeni anayasa diyorlar. Çünkü gördüğüm kadarıyla bu Kuzey Irak'taki devleti Türkiye'ye bağlama yaklaşımı var. Yani Kürdistan'ı Türkiye'ye bağlama planı var. Türkiye buna uzak durdu. Ulus devlet nedeniyle işte böyle bir süreç içerisinde Türkiye yeni anayasa arayışına zorlandırılıyor. Yeni anayasa hem Kuzey Irak'ı hem Kuzey Suriye'yi eyaletler halinde Türkiye'ye bağlamak ama Türkiye'yi de Türk devleti olmaktan çıkarmak. Şimdi bakın mesela bazı parti liderleri anayasadan Türk kelimesinin çıkacağını, Türk milletinin ortadan kaldırılacağını söylüyorlar. Bu Türkiye'nin ihtiyacı değil. Evet. Türkiye şimdiye kadar Türk kimliğiyle ve Türk devleti düzeniyle varlığını korudu ve bugünlere geldi.
Ama her milletin bir adı vardır hocam. Öyle
tabii kesinlikle ama Orta Doğu'da Amerikan emperyalizmi istediklerini yerine getirmek, Orta Doğu'da petrol şirketlerinin istediği doğrultuda Kuzey Irak'ın petrolünü Akdeniz'e aktarmak için bir kanal ya da bir yol çizmeye siz kabul ederseniz ve onu kendi sınırlarınız içinde alıp Batı'nın çıkarları doğrultusunda bölge ülkelerine, Doğu ülkelerine karşı korumaya yönelirseniz yeni anayasa adı altında fiili durumu meşrulaştırmaya çalışma planına alet olursunuz. Evet. Şu resmen buna alet oluyoruz.
Şöyle bir algı var hocam kamuoyunda. Eğer yeni anayasa yapılmazsa sanki tabiri caizse dünyanın sonu gelirmiş gibi. Ya da
hiç ilgisi yok.
Ya da
tamamen tersi.
Yeni anayasa yapıldığında sanki bütün sorunlar bir anda çözülebilecekmiş gibi. Sihirli bir değnek
gelecekmiş. Tamamen tersi. Yeni anayasayı eğer siz Irak'ın ve Suriye'nin parçalanmasını meşrulaştırmak için yeni anayasayı kabul ederseniz, buna da yeni Osmanlılık derseniz bu komedi olur. Çünkü karşınıza hem komşularınızı hem de bütün Arap dünyasını hem de bütün İslam dünyasını alırsınız. Şu an Orta Doğu'daki savaş Rusya'nın girmesiyle beraber bir Müslüman Hristiyan savaşına dönüştü. Hatırlayalım Osmanlı tarihini, hatırlayalım Selçuklu tarihini. Hiçbir zaman Türk orduları Müslüman devletlerle savaşmamıştır.
Tabii,
hep Hristiyanlarla Müslümanlar savaşmıştır. Tarihin genel eğrisi budur. Bu doğrultuda bakmak lazım, ona göre hareket etmek lazım. Orta Doğu'daki savaş bir Hristiyan-Müslüman savaşına dönüştüğü noktada Müslüman devletlere yönelik savaşa biz alet olursak Hristiyan Batı'nın oyununa gelmiş oluruz ki bunu kabul etmek mümkün değil.
Ha, bunu çok güzel ifade ettiniz. Hem de yeni anayasa çalışmalarının nereye bağlanacağını söylüyorsunuz. Bu çok önemli.
Tabii. Yeni anayasa demek ki bu Amerika'nın İsrail zorlamasıdır. Bu dayatmaya Türkiye direnmelidir. Nasıl direnecektir? Komşularla bir araya gelecektir. Ben 15 sene önce yazdım Türkiye'nin B Planı isimli kitabımı. Evet. Üçüncü baskısı piyasada var. Buyurun bakın açın. Evet. Orada Atatürk'ün ortaya koyduğu bir yapı vardır. O da şudur. Yani biz komşularımızla savaşmayacağız. Evet. Orta Doğu'ya batılı ve doğulu emperyalistler girmeyecek. Buradaki otorite boşluğunu biz bölge devletlerini bir araya getirerek gidereceğiz. Yani Türkiye İran'la, Irak'la, Suriye'yle, Azerbaycan'la bir araya gelerek bölgesel bir birlik kuracak. Bir merkezi devletler birliği kuracağız. Balkan ülkelerini gerekirse Avrupa Birliği'nde uyum sağlayamazlarsa o zaman Balkan ülkelerinin de içinde yer alacağı bir merkezi birlik. Atatürk döneminde nasıl Balkan Paktı'yla, Sadavat Paktı'yla Türkiye'nin sınırları güvence altına alındıysa bugün de 21. yüzyılda aynı şekilde Doğu ve Batı'da komşularımızla oluşturacağımız dayanışma ve paktlar sayesinde sınırlarımızı güvence altına alacağız ve onlarla ortak bir bölgesel güvenlik şemsiyesi oluşturacağız. Bu nedenle ben yeni bir sentonun, yani NATO'nun yeterli olmadığı noktada, NATO'nun Batı emperyalizminin uzantısı olarak bölgeye müdahale ettiği noktada, bölgede merkezi bir örgütlenmenin, merkezi bir güvenlik teşkilatının ihtiyacını karşılama noktasında yeni bir sentoyu kurabileceğimizi, ki biliyorsunuz sentonun adı merkezi ittifaktır, dayanışmadır. Şimdi Orta Doğu'da bakıyorsunuz bir merkezi güç boşluğu var. Bu boşluk noktasında Amerika geliyor, merkezi kuvvetler komutanlığını burada kuruyor. Bu Amerikan emperyalizminin bölgeye dayatılmasıdır. O zaman buna gerek yok. Merkezdeki devletler bir araya gelsinler, bir ortak askeri yapılanma içerisine girsinler. O zaman bölgenin güvenliği sağlanabilir. Tabii bunu İngiltere istemez. Bunu Amerika belirli bir noktada kendi doğrultusuna kullanmak ister. Bu doğrultuda baktığınız zaman maalesef çok kutuplu dünyada bu doğrultuda anlaşma çıkmıyor. Ama böyle durum diye de biz bütün haklarımızdan vazgeçecek değiliz. Unutmayın, şu an sahip olduğumuz haklara, bağımsızlığa, bağımsız devlete, ülke sınırlarına sahip olabilmek için Birinci Dünya Savaşı sonrasında herkes savaşı bıraktığı noktada Türkiye ikinci bir savaş vermek zorunda kaldı. Birinci Dünya Savaşı sonrasında biz yeniden savaşarak, bir kurtuluş savaşı vererek, bir Kuvayi Milliye mücadelesiyle bugünkü haklarımıza sahip olduk. Savaşarak aldığımız haklarımızı şimdi yeni anayasa görünümünde ya da efendim işte bölgesel plan ve projeler doğrultusu, Büyük Avrupa Birliği ya da Büyük Orta Doğu Projesi doğrultusunda bizim savaşarak elde ettiğimiz haklarımızı elimizden alamazlar. Türkiye de buna izin veremez.
Evet. Haklısınız ama yine de önümüzdeki günlerde bunu gündeme getirebilirler. Başarılı olamasalar da gündeme getirecekler.
Yeni anayasa olmaz. Bakın anayasa demek, bakın bunu hukukçu olmayanlar bilmez. Anayasa devlet modelini ortaya koyar. Devletin ana kanunu demektir anayasa. Siz şimdi bugünkü devlet yapısınızı, imparatorluk yıkıldığı için ulus devlet olarak kurmuşsunuz. Bugünkü devlet yapısı uluslararası hukuka göre kabul edilmiş. Ama yarın nereye gideceğinizi belli olmadan mevcut devlet yapınızı değiştirecek bir şekilde anayasa kabul edemezsiniz. Vay Kuzey Irak'ı, Kuzey Suriye'yi Türkiye'ye bağlayayım, federasyon yapayım derken İsrail'i ve Amerika'yı mutlu edersiniz ama bütün Arap dünyasını, İslam dünyasını ve deminden beri anlatmaya çalıştığım gibi o doğunun ve batının millet imparatorluklarını karşınıza alırsınız. Olmaz. Mümkün.
Haklısınız hocam. Ben dediğinizi çok iyi anlıyorum.
Bu Türkiye'nin geleceği açısından güvenlik yaratmaz. Türkiye'nin güvenliği içinden geçmekte olduğumuz bu dar boğazın aşılmasına bağlıdır. Biz bu dar boğazı aşacağız. Terörün bitecek, savaş bitecek. Orta Doğu'da işte kutsal kitaplara dayanan senaryolarla 3. Dünya Savaşı girişimleri sona erecek. Bir düzen kurulacak. Unutmayın, Türkiye'yi kuran kadronun temsilcilerinden İsmet Paşa 1964 yılında Türkiye ile Amerika karşı karşıya geldiğinde Kıbrıs'ta Amerikan silahlarını Türkiye kullanmak istedi. Johnson mektubuyla bunu önledi. O zaman İsmet Paşa'nın söylediği bir söz var. Açıkça diyor ki yeni bir dünya düzeni kurulur, Türkiye orada yerini alır. Yani bize sömürge muamelesi yapamazsınız. Bize okyanus ötesinden emir veremezsiniz diyor. İsmet İnönü, Türkiye'nin ikinci adamı. Ha şimdi 1960'larda Türkiye bu inisiyatifi bir devlet inisiyatifi olarak ortaya koyabiliyor da neden şimdi koyamazsın? Yani 50 sene sonra, 60 sene sonra biz daha güçlü bir inisiyatif ortaya koyabilmeliyiz ve diyebilmeliyiz ki komşularımızla, hatta Birleşmiş Milletler'in bu meseleyi genel kuruluna götürerek Birleşmiş Milletler'e üye olan bütün devletlerin desteğiyle önce bir yeni dünya düzenini bir kuralım. Birleşmiş Milletler çatısı altında herkes buna evet desin, biz de onun içerisine yer alalım, kazanılmış haklarımızı kaybetmeden dağılmayı ve çözülmeyi yeni anayasa diye bize yutturmalarına izin vermeden böyle bir yapılanmanın içerisine yer alalım. Ondan sonra da geleceği dayanışma içerisinde, ortak bir anlayış içerisinde beraberce kurabiliriz. O zaman yeni bir anayasa gündeme gelebilir. Yeni bir dünya düzeni kurulursa. Yeni bir dünya düzeni kurulmadan yeni bir anayasa istemek emperyalist politikalara alet olmak demektir.
Çok güzel söylediniz hocam. Evet. Her ne olursa olsun yine misak-ı milli sınırlarımızdan ve
kesinlikle,
Cumhuriyet'in ilkelerinden vazgeçemeyiz.
Değil mi hocam? Evet, kesinlikle evet. Böyle. Evet.
Çok teşekkür ediyoruz hocam. Ben programımızın sonuna geldik. Yine engin bilginizle bizi gerçekten
estağfurullah.
Söyledi, bıraktınız.
Evet. Şimdi söylediklerime kızanlar olacağını tahmin ediyorum.
Çok önemli değil
çünkü
hocam.
Çünkü onlar hep başka plan ve projelere angajeler. Evet. Biz kazanılmış haklarımızı koruma noktasında da kendi modelimizi iyi bilerek, devlet modelimizi iyi bilerek, Ulusal Kurtuluş Savaşı'ndan gelen haklarımızı iyi bilerek, devlet modelimizle bunları bütünleştirerek kendimizi güvence altına almalıyız ve o doğrultuda bilinçli bir şekilde adım atarak gelecekte yeni dünya düzeninde yerimizi almalıyız. Unutmayın, Atatürk ne dedi? Sovyetler Birliği'nin dağılacağı güne hazırlıklı olmak gerekir dedi. Ama bizi yönetenler hazırlıklı değildi. O yüzden 25 senedir bocalıyoruz. Ama şimdi artık o eksiği tamamlayarak, o boşluğu tamamlayarak hazırlıklarımızı gelecekte yeni bir Türkiye, yeni bir bölge, yeni bir dünya düzeninin oluşumu noktasında çalışmalarımızı hızlandırmalıyız ve hem bölgesel işbirliği hem küresel işbirliğine açık bir şekilde dünya devletleriyle, uluslarıyla yakınlaşarak barışı ve yeni dünya düzenini yakalayabilmeliyiz.
İnşallah hocam. Tekrar teşekkür ederim. Umarım bütün bunları sevgiyle, kardeşlikle, uzlaşmayla, barışla hallederiz.
İnşallah.
Evet, bir birlik zamanı programımızın daha sonuna geldik. Önümüzdeki hafta bir başka konukla karşınızda olmak üzere. İyi günler diliyorum.